Bismillahirrahmanirrahim. Şeriatın en büyük kaidelerinden Seddüz Zerai kaidesi, yani Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın yüksek dini nizamına ilim ve insaf gözüyle baktığın zaman, aynı zamanda onun en büyük kaidelerinden biri de Seddüz Zerai kaidesi olduğunu görürsün. Seddu zerai de kardeşlerim, Allah'ın haram kıldığı, asla razı olmayıp men ettiği şeylere yol açan, sebep ve vasıta olan şeylerin yasaklanıp men edilmesi demektir. Hile-i şeriyecilerin hile ve maksatlarının tam tersinedir. Ve haramlara sebep olan bütün vesilelerin, yolların kapatılmasıdır. Hilecilerin hileleri de bu şer'i kaidenin zıttına ve tersine, haramlara yol açma, onlara ulaşmaktır. Yani bu hilelerden her bir hile mutlaka bir harama açılan bir kapı ve yoldur. Onunla ancak Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı şeye ulaşılmaktadır. Seddüz Zerai kaidesi ise haramlara giden yolları tıkamakta, onlara ulaşılmasını önlemektedir. Dinin nazarında kişinin maksadı harama ulaşmak olmasa bile, haramın sebep ve vesilesi aynen haramın kendisi gibi haram kılınmıştır. Bizzat harama ulaşılmak maksadı bulunduğu zaman elbette haram çok olacaktır. Bunun yüce dinimizde pek çok misalleri bulunmaktadır. Mesela Rabbimiz Subhanahu ve Teala müşriklerin ilahlarına, tapındıkları putlarına sövmeyi yasak kılmıştır. Çünkü bu, aleykümselam. Evet kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala siz onların ilahlarına sövmeyin demiş. Keza aleyhissalatü vesselam Efendimiz de büyük günahların en büyüklerinin biri de kişinin kendi ana babasına sövmedir demişlerdir. Aleykümselam ve rahmetullah. Diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü, bir insan nasıl ana babasına söver? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kişi diyor birisinin ana babasına söver, o da buna karşılık onun ana babasına söver. Böylece kişi kendi ana ve babasına sövmüş olur diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescitte itikafta bulunduğu bir sırada Safiye annemiz geliyor. Dönüşünde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birlikte kalkıyor. Mescidin önüne geldiklerinde yoldan iki kişinin geçtiğini görüyor. Aleyhissalatü vesselam derhal Ensar'dan bu iki kişiye seslenip durun ve bana bakın diyor. Yanımda gördüğünüz benim eşim Safiye binti Huyey'dir diyor. Adamlar şaşkınlıkla karşılıyorlar ve Subhanallah, ey Allah'ın Resulü, bizler senin hakkında asla kötü düşünceye yer vermeyiz dediklerinde, bakın Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, Selahattin kapıyı örtüver, gürültü geliyor. Şeytan insanoğlunun bütün damarlarında dolaşır. Ben onun sizin içinize bir kötülük duygusu atmasından korktum diyor. Evet kardeşlerim, evet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kötülüklere açılan kapıları kapatmak bakımından öldürülmeyi hak eden münafıkların ölüm cezalarını bile vermemiştir kardeşlerim. Çünkü hikmet ve ortam böyle gerektiriyor. Eğer onlar ölümü hak ettikleri için onlar hakkında ölüm cezasını durdurmasaydı, insanlar ne derdi kardeşlerim? Muhammed kendi arkadaşlarını bile ölüme mahkum ediyorlar diye dedikodu yaparlardı. Ve arkadan gelen insanlar Müslümanlıktan nefret ederdi. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onların bu cezalarını sırf bu sebeple durdurduğunu kendi diliyle böyle açıklamıştır. Bakın bu hikmet ve maslahat dini olan İslam dini kardeşlerim, azını içme, çoğunu içmeye vesile olur diye içkinin damlasını bile haram kılmıştır. Ve bir damlasını içmekle ne olur? Bunda büyük bir kötülük mü bulunmaktadır gibi düşünce ve sözlere asla yer vermemiştir. Yerhamikallah. İçkiyi necis saymış, ileride sirke yapmak üzere tutulmasını dahi yasaklamıştır. Çünkü onun şu veya bu maksatla tutulması içilmesine sebep olabilir. Üç günden fazla nebizin veya halitayının, yani kuru üzümle kuru hurmadan kabak, ağaç, kap, ziflenmiş veya sırlanmış bazı kaplara karışık veya tek madde halinde atılarak elde edilmek istenen şıraların içilmesini tahammür edip etmediği iyice bilinmediğinden böyle kaplarda şıra yapılmasını da yasaklamış. Keza yabancı kadın ile halveti, yalnız kalmayı, sefere çıkmayı, ihtiyaç veya zaruret olmadıkça ona bakmayı da yasaklamıştır. Evet. Yani sefere çıkmayı, ihtiyaç veya zaruret olmadıkça ona bakmayı da yasaklıyor. Haramı ve harama giden yolu da kapatıyor kardeşlerim. Keza bu şeriat kadınların mescide çıkma meselesine kokulanıp buhurlanmayı yasakladığı gibi çıktıklarında namazda bir şey olursa Subhanallah diyerek uyarmalarını dahi din yasaklamış. Amin cümlemizden. Onlar ancak böyle bir durumda ne yapacak kardeşlerim? Ancak ellerini birbirine vurarak uyarıda bulunurlar. Keza düşünün, ölen birisinin kocasının iddetini çekmekte olan bir kadın süslenip ziynetlenmesini, kokulanmasını bile din yasaklamış. İddetini çekmekte olan kadının ileride nikahları kıyılmak üzere taliplisi tarafından istenmesi de yine aynı kaide gereği yasaklanmıştır. Bir kadının diğer bir kadının niteliklerini kendi kocasına anlatması da bu dinde yasaklanmış. Kabirler üzerine mescit yapılması yasaklanmış. Yapanlar ne yapılmış? Lanetlenmiştir. Kabirlerin yükseltilmesi yasaklanmış. Düzlenmesi emredilmiş. Kabirlerin üzerine bina yapılmasını, betonlar dikinip kireçlenmesini, sıvanarak güzelleştirilmesini, üzerine yazılar yazılmasını, kabir tarafına namaz kılınmasını, kabirlerde kandil yakılmasını da yasaklamış. İşte bütün bunları da şirke ve putlaştırmaya yol açmasınlar diye yasaklamıştır kardeşlerim. Herhangi bir kimse şirki kastetsin veya etmesin, bütün bunlar haramdır. Bunları irtikap eden bir kimse kendince başka bir şey kastetmiş bile olsa şirke giden bütün vesile ve vasıtaları kapatmak için bunlar haram kılınmıştır. Yine kardeşlerim, dinde güneş doğarken veya güneş batarken namaz kılmayı da dinimiz nehyetmiştir. Çünkü bu vakitler küfür ve şirk ehlinin güneşe secde ettikleri vakitlerdir. Bu vakitlerde namaz kılmak da ise bir nevi onlara teşebbüh benzeme vardır. Tabii bu sadece zahirde böyledir. Çünkü hiçbir namaz ehlinin namazını kılarken şirk ehline benzemek gibi bir maksadı olmaz. İşte bu böyle olmasına rağmen batında dahi dikkat ederseniz böyle bir benzeyişi din haram kılmış. Burayı güzel yakalayın inşallah. İşte seddüz zerai gereği bu meselelerin hepsi ne yapmış? Yasaklanmış. Düşünün şimdi, hatta sabah namazı ve akşam namazı kılındıktan sonra namaz kılmak dahi nehyedilmiş. Bu vakitlerde henüz şirk ehli güneşe secde etmeye başlamamış olmalarına rağmen sırf böyle bir vaktin yaklaşmış olması sebebiyle bu vakitlerde de namaz kılma yasaklanmış. Ve bu suretle harama veya şirke götüren sebep ve yolların yasaklanmasındaki şiddet ve mübalağa ortaya konulmuş olmakta. Çünkü kardeşlerim, bu din tevhid dinidir. Bu din sadece tevhidi gündeme getirir. Tevhidin himayesinde son derece titizlik gösteren ve gösterilmesini emreden, her imkan ve fırsatta şirke götüren vesileleri ve vasıtaların yok edilmesine yönelen bir dindir bu. Yani sadece tevhidin hakimiyetiyle kalmıyor, tevhidin hakimiyetini zedeleyecek en ufak şek, şüphe her yolu ne yapıyor? Kapatıyor. İşte bu meselenin hakikaten çok çok büyük önemi var. Bu meseleyi Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin. İşte onun tevhide verdiği büyük önemden dolayı kardeşlerim, henüz kafirler güneşe tapınma zamanı gelmediği ve yaklaşmadığı için sabah ve akşam namazlarından sonra namaz kılmayı dahi yasakladığını müşahede etmekteyiz. Elhamdülillah. Yine kardeşlerim, İslami nizamın en büyük kaidelerinden biri olan Settu Zerai kaidesi gereğince sarrafta para bozduran birinin her iki taraf parasını almadan oradan ayrılması da caiz olmuyor. Ribevi mallardan biri yine ribevi mallardan diğeri ile satıldığı zaman, mesela gümüş altınla veya altın gümüşle takas edildiği zaman her ikisinin de peşin olması şartı konulmuş. Yani aksi halde bir fazlalık söz konusu olmasa bile veresiye ve erteleme şeklinde faize yol açması ihtimali için yasaklanmıştır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin abi. Zaten faizin kökü ve en büyüğü de budur. Hatta düşünün, peşin bir dirhemi iki dirheme satmayı men etmiş ve bununla dahi erteleme şeklindeki faizi önlemek istemiştir. Nitekim Müslüm'ün rivayet ettiği bu hadiste bunu yasaklamanın sebebinin de bu olduğu açıklamış. Yani ribal fad denilen peşindeki fazlalık faizin haram olması konusunda en makbul sebep de budur. Amin. Kardeşlerim, faizsiz ödünç verenin ödünç verdiği kimseye satışta bulunması da verdiği ödünçte fazlalık talebine yol açmaması için yasaklanmış. Hatta haram kılınmıştır. Aksi halde verdiğinden fazla almaya kalkışabilir. Yapacağı satış veya icare akdini buna vesile ve merdiven yapabilir. Nitekim birçok örneğini görmekteyiz. Satış yapanın sattığı şeyi sattığı fiyattan daha az bir fiyatla sattığı kimseden satın alması da bu şer'i yasakların arasındadır. İşte bey-i iğne dedikleri mesele budur. Çünkü aynı şeyi sattığı kimseden daha az bir fiyatla geri almadır. Kardeşlerim, her ne kadar bununla faizi kastetmese de aynı zamanda aynı kişiye veresiye olarak 15 dirheme sattığı aynı malı peşin olarak 10 dirheme satın almak ve bu sebeple bu şer'i yasaklar arasına girmiş bulunmaktadır. Keza bir satışta iki şartın cem edilmesi, yani bey-i iğnede olduğu gibi bir satışta iki satışın toplanması da böyledir ve bu yüzden yasaklanmıştır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Susuyum mu? Sus bir sus diye niklen girdiniz de susayım mı? Devam edeyim mi? Ne dersiniz? Verilen ödüncün bir menfaatin celbedilmesine vesile kılınması da şer'i yasaklardandır. ve dinimiz bunu faiz saymıştır. Keza ödünç verenin ödünç alandan hediye alması da böyledir. Ancak bu ödünç verme olayında önceleri dahi ikisi arasında hediyeleşme cari ise de bu hariçtir. İbn-i Mace'de gelen bir rivayette Ebu İshak el-Henai şöyle diyor: ben Enes'e sordum. İçimizden biri bir kardeşine ödünç veriyor ve ondan hediye alıyor. Bu caiz mi? Allah razı olsun. Tamam. O ise bana verdiği cevabında şöyle dedi: Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, biriniz ödünç verdiği zaman kendisine verilen hediyeyi veya binmesi için takdim edilen hayvana binmeyi kabul etmesin. Eğer ödünç verdiği kimse ile kendi arasında eskiden beri hediyeleşmek varsa bu hariç diyor. Evet. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz, sizden biriniz ödünç verdiği zaman ondan hediye almasın diyor. Buhari'de Ebu Bürde'den gelen rivayette kardeşlerim, Ebu Musa, ben Medine'ye geldiğim zaman Abdullah bin Selam ile karşılaştığımda o bana şöyle dedi: dikkat et, sen faizin yaygın bulunan bir şehrine geldin. Senin adamın birinde bir hakkın veya alacağın bulunur da o adam sana bir hediye verecek olursa sakın onun hediyesini kabul etme. Evinin önüne bir deve yükü peynir veya arpa veya zeytinyağı getirip indirse bile sakın kabul etme, çünkü onun sana verdiği hediye diye getirdiği şey faizin ta kendisidir demiştir. Allah bizi böyle belalara düşmekten beri buyursun kardeşlerim. Evet. Yüce her kusur ve ayıptan münezzeh olan Allah Azze ve Celle, kadınların yürürken gizledikleri süslerinin bilinmesi için ayaklarını yere vurmalarını yasaklamış ve kitabında demiştir ki: ve mümin kadınlara da söyle, yürürken gizledikleri süslerin bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar. Nur 31'de. Kadın yürürken ayağını yere vurursa ayağındaki halhal denilen ziynetin sesi duyulacak. Bu sesin duyulması da erkeklerin o kadına bakmasına, meyletmesine vesile olacaktı. İşte bu yüzden bu yasaklanmış bulunmakta kardeşlerim. O zaman cahiliyedeki kadınlar nasıl giyinirdi? Saçlarını yarıya kadar örter, göğüslerinin yarısını çıkar, gözükür hale getirir. Ayaklarına halhal dediğimiz halkaları takar. Bir erkeği gördüğünde eteğinin biraz kaldırır, ayağını yere çakar, halhalı sesini erkeğe duyururdu. İşte Allah Subhanahu ve Teala indirmiş olduğu ayeti kerimesiyle de bunu ne yapıyor? Yasaklıyor. Evet. Cahide. Kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala erkeklere de kadınlara da gözlerini haramdan sakınmalarını emrediyor. Bakın şimdi, bakmakta meyil ve muhabbet etmeye sebep var. Meyil ve muhabbet ise zinaya yol açıyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ise haramı yasakladığı gibi, bakın dikkat edelim, harama giden bütün yolları, vesile ve vasıtaları da yasaklamış bulunmakta. İşte bu cümleden olarak içkinin ticareti de yasaklanmış. Her ne kadar içkinin müşterisi sadece gayrimüslimler olsa da onlara satmak üzere bulundurulan içkinin zamanla içilmesine yol açması kuvvetli bir ihtimal olmasından, bundan dolayı bir Müslümanın bir gayrimüslime içki satması bile yasaklanmış bulunmakta. Bundan dolayıdır ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam faizin haram kılındığı hakkındaki ayet nazil olduğu zaman bu ayeti okuyup tebliğ etmiş. Çünkü her ikisinin de zarar ve mefsedeti yani ifsadı çok büyüktür. Kardeşlerim, faiz insanların sermaye ve mallarının ifsadına yol açarken içki de insanların aklını ifsad etmektedir. Bunun için Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam onda da bunda da ticaretin haram kılınmış olduğunu ve ikisini birlikte tebliğ buyurmuştur. Allah bizi de kıyamete kadar gelecek nesli de bu belalardan uzak kılsın. Kardeşlerim, şer'i yasakların arasında oruç ayı olarak mübarek Ramazan ayını da bir veya iki gün önceden oruç tutarak karşılamanın bulunması da ne kadar hikmetli ve ibretlidir değil mi? Çünkü bunda da Allah'ın farz kıldığı oruç ibadetine ehli kitap gibi ilavede bulunma mahsuru var. Bundan dolayı yasaklanmıştır. Yani biraz daha açayım. Hani Ramazan ayı girmeden Şaban ayının 15'inden sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oruç tutmayın diyor. Değil mi? Yakaladınız mı bu ifadeyi? Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin Çakır. Neden? Vücudunuz dinlensin diyor ama bakın geçmiş ümmetteki kitap ehline bakın. Her indirilen istenilen emir ve nehileri ne yapmışlar? Hep ifsad etmişler. Unutma. Aleyküm selam. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şek gününde bile oruç tutmayı bize yasaklamıştır. Şek günü nedir? İşte hilal yarın gözükür gözükmez. Olsun. Ben bugünden niyetleneyim. Gözükürse zaten niyetlenmiş oldum. Gözükmezse bir gün tutmuş olurum tipinde hilal görülmeden aranan günlerde şek günlerinde oruç tutmayı dinimiz ne yapmış? Yasaklanmıştır. Size birisi haber verdiğinde niyetlenir orucuna devam edersin demiştir. Evet. İşte ehli kitap gibi ilavede bulunma mahsuru olduğundan dolayı bu yasaklanmış kardeşlerim. Aleykümselam. Gerek ehli kitaptan olsun, gerek olmasın, Müslümanların kafirlere her yönlü benzemeleri yasaklanmış kardeşlerim. Çünkü zahiren benzeme, batinen benzemeye de sebep ve vesile olur. Öyle değil mi? Hal ve gidişlerdeki benzemeler çok geçmez, kalp ve ruhlardaki benzemeye dönüşür. Üzüm üzüme bakarak kararır. Huy da huya bakarak onun şeklini, hal ve hakikatini alır. Bir insan düzgün konuşuyorsa, ahlaklıysa, edepliyse herhalde onun arkadaşı da öyle olur. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Bizim hal ve gidişimiz kafirlerin hal ve gidişlerine aykırıdır buyurmuştur. Bunu her zemine çekerek güzelce bir düşünelim. Kendimize çeki düzen verelim kardeşlerim. Kim bir kavme benzemeye çalışırsa işte o, o kavimdendir diyor. Bir kadının teyzesi veya halası ile bir nikah altında bulundurması da dinimizin yasakları arasındadır. Çünkü bunun aksine yaşayış akraba arasındaki yakınlık ve sıcak alakaya zarar verir. İşte bu zarar verebilme ihtimaline binaen bu da yasaklanmış. Nitekim aleyhissalatü vesselam aynen bu sebep ve illet yüzünden bunu yasakladığını belirtmiş ve siz bunu yaptığınız zaman akraba ile olan güzel bağlarınızı kesmiş olursunuz demiştir. Kardeşlerim, yine dinimizde evlatlar arasında adaleti farz, adaletsizliği de haram kılmıştır. Hibe ve atiyede yani mal bağışlamada veya vermede hep eşitliği emretmiş. eşitlikten ayrılmanın, evlatların birini diğerine üstün tutmanın bir zulüm olduğunu haber vermiştir. Ve bu zulüm üzerine şahitlik dahi yapılmamasını emretmiş. Böyle bir yola koyulan birini bil fiil bunda bulunup Allah'tan korkmaya davet etmiş, evlatlarının arasında adalet ve eşitlikten ayrılmaması üzerinde tembihte bulunmuş. Çünkü bunun aksine hareket evlatlar yani kardeşler arasında düşmanlığa sebep ve vesiledir. Böylece akraba arası iyi münasebetlerde sarsılmış bulunur. Nitekim bu yola sapanlar yüzünden akraba olanların ne hallere düştüklerini gözümüzden hep görmekteyiz. Eğer aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu sarih ve sahih hadisleriyle yasaklamış olmasalardı kardeşlerim, olmasaydı, akli ve şer'i usul bile bunu yasaklardı. Çünkü hikmet ve faydalı şeylerin temini, fitne ve mefsedetlerin ise reddi kaidesi bunun haram olmasını gerektirir. Kardeşlerim, İslam dini erkeklerin adaleti gözetmek şartıyla birden fazla evlenmelerine izin vermiştir. Ve fakat bunu 4 ile sınırlamış. Birden 4'e kadar evlenmeye adaleti gözetmek şartıyla ve zinadan korunmaları için izin verirken 4'ten sonrasını da açıkça adaletsizliğe yol açacağı için yasaklamış. Birden 4'e kadar evliliklerde ise bir miktar adaletsizlik olur ise de zinaya düşmelerinin önlenmesi maslahatı karşısında bu kadarcık mefsedete göz yumulmuştur. Çünkü zinanın mefsedeti yanında bu kadarcık mefsedet yok hükmündedir. Yine kardeşlerim, iddetini çeken veya ihramdayken bir kadının nikah edilmesini de yasaklamış, her ne kadar birleşmeleri bu hallerin sona ermesinden sonra gerçekleşecek dahi olsa, bu haller devam ederken böyle bir şey vaki olmasın diye bunu yasaklaması gerekmiştir. Bu dahi sebep ve vesile olan şeylerin de haram kılınmış olmasının bir misalini teşkil eder. Allah dini hakkıyla anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Düşünün, bir nikaha diğer bazı hususların ilave ve gereksizliğini terk edip ilan yapılması ile veya her ikisiyle birlikte kazanılması istenmiş, hatta def çalınması müstehap kılınmış, sesin yükseltilmesinin istenmesi, düğün dernek yapılması, mihrin verilmesi gibi hususlarda buna iyice açıklık kazandırılması cihetine gidilmiş ve şahitlerin huzurunda yapılmıştır. Sesimde bozulma yok değil mi? Bir kadının aleyhissalatü vesselam'dan başkası için kendisini hiba etmesini de din yasaklamıştır. Allah razı olsun. Kardeşlerim, bunun sırrı şudur. Bir kadının herhangi bir erkeğe kendisini hibe etmesinde henüz nikah ahdi yapılmamışken nikaha benzer bir hile ve şekil ile zinaya düşme ihtimali çok yüksektir. Nitekim eserde zina eden kadın kendisini bir erkeğe karı yapan kadındır denilmiş. Çünkü aslında bir erkekle zina yapan her kadın ben kendimi ona nikahladım diyebilir. Bu daima kolay ve mümkün olan bir şey. Fakat ortada nikah şahidi yok, veli yok, ilan yok, def çalınıp eğlendirerek sesi yükseltmek yok, düğün yok, ziyafet yok. Demek ki evlenme diye bir olay da yok. Elbette bir kadının ben kendimi sana nikah ettim demesiyle nikah olmaz, zina da def edilmiş bulunmaz. Keza onun seni kendime koca edindim demesi veya ben kendimi sana hediye edip mübah kıldım demesi de bir şey ifade etmez. Bunun için herhangi bir kadının herhangi bir erkeğe kendisini hibe etmesi gibi bir şey asla caiz değildir. Onun için burada nikahın şartlarına kısaca bir değinelim kardeşlerim. Nikah nedir? Babanın izni, kızın rızasına bağlıdır. Baba izin verir, kız da razı olur, mihir de belirtilmiş, iki de şahit olursa nikah ilandan sahih olur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Peki babanın izni yok, kızın rızası varsa bunun adı nedir? Deminki bahsettiğimiz gibi bunun adı zinadır. Babanın izni yok, kızın da rızası yoksa bunun adı tecavüzdür. İşte nikah, zina ve zulmün arasındaki ince çizgi bu. Allah bizleri böyle pisliğe düşmekten beri buyursun. Kardeşlerim, dinimiz gerçekten bu nikah ahdine o kadar büyük değer vermiş ki, onu öylesine büyük bir mesele olarak ele almış ki, onun ziyana, zinaya benzetilecek olan bütün yolları kesip atılmış. Ona çok büyük değer ve hürmet gösterilmiş. Kadının hamile olup olmadığının bir hayız halinden sonra anlaşılmış olmasına rağmen ona iki hayız ve iki temizlik dönemleri daha eklenerek kadının iddetini uzatmış, üç kur yani üç hayız ve bunu takip eden üç temizlik suresi halinde sınırlandırılmış. Sonra bu nikah akdine verdiği büyük değerin ifadesi olarak nikah akrabalığı ve nikah akrabası olanların nikahının haram kılınması gibi onu kuvvetlendirici bazı hükümler de getirmiştir. Nikahı varis olma sebepleri arasına almıştır. Bundan dolayıdır ki tercih edilen ve kuvvetli delile göre zina sebebiyle hürmeti musaharanın sabit olması kabul edilmiştir. Yani sıhriyet akrabalığı. Keza zina sebebiyle varis olma nafaka temini gibi evlilik vacibelerini de kabul edilmemiştir. Zina sebebiyle bunlar sabit olmadığı gibi kişinin nesebi de sabit olmaz. Ve iddet de sabit olmaz kardeşlerim. Sadece zina edilen kadının hamile olup olmadığının anlaşılması için bir hayız görme müddetince bekletilmesi gerekir. Nikah olmadığı için elbette bu kadının boşanması da söz konusu olmaz. Keza nikaha ait zihar, ila gibi şeyler sabit olmadığı gibi mahremiyette sabit olmaz. Yani evlenme sebebiyle gelen akrabalık ve akrabalar ile evlenmenin haram oluşu gibi hükümlerde zina sebebiyle sabit olmaz. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala evlenme akrabalığa vasıl olmayı nesebin subutuna vasıl olmakla beraber kılınmıştır. Her ikisi de bir arada zikredilip Allah Azze ve Celle ve sudan bir insan yarattı da onu nesep ve sıhır kıldı. Yani çocukların kendisine nispet edileceği erkek ile evlenmek suretiyle hısımlık kurulacak kadın yaptı buyurmuştur. Furkan 54'te. Demek ki kardeşlerim, zina sebebiyle nesep sabit olmadığı gibi sıhriyet akrabalığı hürmeti musahara da sabit olmamaktadır. Biz önceleri zina sebebiyle hürmeti musaharanın sabit olacağını zannediyorduk. Fakat aleyküm selam. Yok. Yüce Rabbimiz dininde en muazzam kaidelerinden birinde seddu'z-zerai, harama götüren sebep ve vasıtaların yasaklanması kaidesi olduğuna tembihte bulunmak istiyoruz ki tabii bu büyük kaide iyi ve güzel anlaşılsın diye birçok misaller bu yüzden veriyoruz. İşte bu cümleden aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadlerin, cezaların darül harpte verilmesini, savaş esnasında el kesme cezasının tatbikini yasakladığını görüyoruz. Çünkü böyle bir yerde ve sırada bu cezaların verilmesi, bu cezalara uğratılan kimselerin İslam dininden ve ordusundan ayrılarak kafirlere katılmaları mefsedeti bulunmaktadır. Müslümanlık ise haramlara, fitne ve ifsatlara açılan veya açılma ihtimali gösteren bütün yolları kapatan bir dindir. Hikmet ve maslahat dinidir. Bunun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz seferdeyken el kesilmez. Eğer seferde kaza halinde olmasaydık elbette onun elini keserdim demiştir. Yine kardeşlerim, bu cümleden İmam Ahmed'in naklettiği bir sözde bir Müslüman Darül Harp'te evlenme ihtiyacında olsa, aynı zamanda zinaya düşmekten korkar bulunsa, evlendiği kadının hamile kalmaması için menisini dışarı çıkarır, çocuğu kafirlerin diyarında kafir olarak büyüme durumunda kalmasın diyedir diye fetva vermiştir. Yine bu cümleden Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı bir kişinin haksız yere öldürülmesi sebebiyle birçok veya birçok kimsenin kısasen öldürülmelerinin caiz oluşu üzerinde ittifak etmiş. Sebep, her ne kadar kısasta eşitlik şart ise de bir takım masum kanların akıtılmasını önleme, masum bir insanın öldürülmesi üzerinde bazı kişilerin işbirliği yapmasına engel olmaktır. Kişi sarhoş iken birini öldürse, öldürdüğü kişiye kısas olmak üzere kendisi ölümle cezalandırılır. Sonra benim onu öldürmek kastım yoktu dese de ceza düşmez. Aksi halde herkes sarhoşluğu bahane ederek masum kimseleri öldürmeye ve kısası düşürmeye bir sebep ve yol edinirler. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala harama gidecek her yolu bu yönde kapatmıştır. Evet. Yasaklardan yine birisi de kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine tapılmış bulunan cisim ve nesnelere karşı namaz kılmayı nehyetmiş olmasıdır. Hatta o, namaz kılan bir kimsenin önünde bir direk veya ağaç gibi bir şey bulunursa tam onu karşısına almamayı, iki kaşından birinin hizasında bulundurmayı tavsiye eder, böyle olmasını sever ve isterdi. Allah'tan başkasına secde edilmesine benzer, en küçük bir noktanın dahi kapatılmasına himmet buyururlardı. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kardeşlerim, bu cümleden olarak o, imam oturduğu yerden namaz kıldırıyorsa, arkasındaki cemaatinde oturduğu yerden kıldırmasını emrederdi. Evet. Yine o, kişinin kendisine hıyanet eden ve hakkını inkar etmiş bulunan bir kimseden malından yine hıyanet şeklinde kendi hakkını almaya kalkışmayı nehyetmiştir. Her ne kadar o kişi aynen kendi hakkını veya ondan daha azını almış bile olsa, hıyanet şeklinde almış olmayı yasaklar. Çünkü bu, mümine hainlik sıfatının verilmesine, kötü zan beslemesine yol açacak. Kendisi her ne kadar ne yaptığını ancak kendi hakkını almış olduğunu bazılarına anlatabilse de kendi hakkında meydana gelecek olan kötü zanını tamamen silmeye kadir olamaz. Ayrıca bunda alacağının aynını alamamış olmak gibi bir mahsur da bulunabilir. İşte bu hususta Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz emaneti sana emanet etmiş olana aynen eda eyle. Fakat sakın sana hıyanet edene hıyanet eyleme demiştir. Allah uyanlardan eylesin kardeşlerim. Yine bu cümleden düşmanın şahitliği, keza töhmet zanlısının yakınının ortağı bulunduğu hususunda, ortağın vasisi bulunduğu hususta, vasinin anasının darrası yani anasının kocasının diğer eşi aleyhine çocuğun şahitlikleri de kabul edilmemiştir. Keza hakim bir davada sırf kendi bilgisiyle hüküm veremez. İşte bunlar da insanlık üzerindeki töhmeti, zararı ve fasit niyet ve maksatları önlemek içindir. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşlerim, işte bu cümleden Emir el-Mü'minin Ömer altında biat alınmış bulunan Şecere-i Rıdvan'ı kestirmek için emir vermiş. Yine o emir verip Danyal Aleyhisselam'ın kabrinin gizlenmesini temin etmiştir. İşte bu kabil tedbirlerde şüphesiz dinde bidata kaçmayı, fitne ve şirke düşmeyi önlemek için alınmış şer'i tedbirlerdir. Evet. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin. Rabbim rahmetiyle cennete girdirdiği kulların arasına bizleri de katsın.